Ayrım 7. Yokuşta Yürüyen Adam Şıhça Yavuz. Sayfa 79. 3. Durak Fakı Ahmet Köyü. Bekiş'te öğretmenliğim sürerken arada bir bize 10 kilometre uzaklıkta bu köye de gidip geliyordum. Fakı Ahmet Köyü de halk gece gündüz demeden el birliğiyle iki odalı bir yapı ile bir küçük konut inşa etmeye başladılar. Bütün bunlar imece heyecanı ile yapılıyordu. Yapı bitti, bitecek ama ne amaçla kullanılacağı daha bilinmiyordu. Kur'an kursu mu yoksa ilkokul için mi yapıldığı oylama ile belli olacak deniliyordu. Her iki yanda birbirini kırmadan kendi aralarında tartışıyorlardı. Sonuca varmak için oylamaya karar veriyorlar. Köyde 20 yaşını bitiren kadın erkek herkes oylamaya katılacak. Öyle de oldu. Binanın kullanılış amacı oylandı. Sandık başında bekleyen köylüler sabırsızlanıp oy ayrımına başlıyorlar. Oyların eşit olduğu görülüyor. Tam da bu sırada köyün imamı Yahya Efendi'nin oy kullanmak için gelmekte olduğunu görüyorlar. Köylüler Yahya Efendi'yi karşılıyor. Oyların eşit olduğunu bildiriyorlar. İmam Yahya Efendi okul olmasında hayır var diyerek okuldan yana oy kullanıyor. Köylü Mustafa Sarı başkanlığında bir kurul oluşturup ilçede eğitim memurunu ziyaret ederek "Okulumuz hazır, okulu çağına gelmiş çocuklarımız da var. Öğretmen atanmasını ama diledikleri öğretmenin atanmasını istiyorlar." Bu girişim sonucu Fakı Ahmet Köyü'ne öğretmen olarak geldim. Ne zaman seçim ve demokrasi üzerine söyleşi açılsa içimden hep bu olayı anımsarım. Bu köyü, köylüyü, okulu ve çocukları çok sevdim. Köylünün benimseyip çocuklarına öğretmen olarak seçmeleri kendime olan güvenimi arttırdı, gururumu okşadı. Köylü ile sanki bir sözleşme imzalandı. O yaz kitapçıdan Julia Weber'in Köy Okulu Hatıralarım adlı bir kitap almıştım. Anı kitabı sanılan bu eser aslında bir meslek kitabı. Kitabı heyecanla okudum. Türkçe'ye çeviren A.R. Türkel, Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğretmeni. Çevirmen kitap ve yazarı hakkında açıklamada bulunurken, sevdiğim eğitimci İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun düşüncelerini açıklıyor. Köyde öğretmen olarak çalışanlar bilir. Genelde köyde sınıf öğretmenliği birleştirilmiş sınıf öğretmenliğidir. Baltacıoğlu, elimde 5 sınıflı ve 5 öğretmenli bir okul olsa her sınıfa ayrı bir öğretmen vereceğime bu okulu 5'er sınıflık 5 parçaya bölüp her birine yine tek öğretmen veririm diyor. Julia Weber bu düşünceyi yaşama geçirerek evi okul, okulu ev haline dönüştürüyor. Sonuçta kitabın alt başlığı olan yaratıcı bir öğretim serüveni ortaya çıkıyor. Bu kitabı okuyup bir köşeye atmadım, okudum ve özümsedim. Öğretmen Julia Weber sınıfta öğrencilerine söylev çekmek yerine onlarla teker teker ilgileniyor. Her bir çocuğun iç dünyasına yolculuğa çıkıyor. Bu ilişkinin sonunda sevgi ve saygı üretiliyor. Uygulamanın sonunda okul büyük bir aileye dönüşüyor. Bu yapıt köy öğretmenleri için hazine değerindeki bir eser. Acıdır ki kitabın ilk çevirisi 1954 yılında yayınlandı. Her kitapçıya uğradığımda raflarda bu kitabın yeni baskısını aradımsa da bulamadım. Kitapta okuduklarımı ilk kez Fakı Ahmet Köyü'nde uyguladım. Her bir öğrencinin temizliğiyle her gün tek tek ilgilenince öğrencilerin temiz değil tertemiz geldiklerini gördüm. Siyah önlükleri, beyaz yakaları ve saçlarına iliştirdikleri beyaz kurdeleleriyle sınıf çiçek bahçesine döndü. Bir gün sınıfa geldiğimde baktım herkesin ayağında bir terlik var. Çamurlu çizmelerini dışarıda bırakıp herkesin terlik giyerek sınıfa geldiklerine tanık oldum. Okulu, sınıfı ev gibi görüyorlardı. Dahası var, dersten saat 15.10'da çıkar topluca çocuklarla kızak kaymaya giderdik. Köyün öğrenci olmayan kızları ve delikanlıları da bize eşlik ederdi. Köy halkı kavgadan gürültüden hoşlanmaz, işinde gücünde halim selim insanlardı. Sorunlarını kendi aralarında çözerlerdi. Öğretmen olarak çalıştığım süre içinde hiçbir adli olaya tanık olmadım. Benim küçücük bir sorunum oldu, onu da köyün Tamatalar Kurulu çözdü. Tamatalar Kurulu köyde köylüler arasında çıkan uyuşmazlıklara bakar. Bu kurul köyün saygın, aklı başında 5-6 yaşlı üyesinden oluşurdu. Başvuru üzerine köy adasında toplanır, toplantı herkese açıktır. Dileyen herkes izlerdi. Kurul çalışmaya başlayınca önce taraflara ayrı ayrı söz verilir, açıklamalar dinlenir, yargılamayı izleyenler de söz alabilir. Ama izleyicilerin söz alıp konuşması çok seyrek olurdu. Karar verilirken yan tutulduğu, kayrılma olduğu gibi bir söylentiye hiç tanık olmadım. Kurul kararı kesindi. Verilen karara herkes saygı duyar, gereği de yerine getirilirdi. Kararın gereğini yerine getirmeyen yan ile köylü ilişkisini askıya alır, selamı sabahı keserdi. Bu protesto bireyi bitirir ve yalnızlaştırırdı. Bu nedenle tamahtalar kararı kesinlikle uygulanırdı. Günlerden bir gün ben de tamahtalar kuruluna başvurmak zorunda kaldım. İlgi çekeceğini umarak anlatmak istiyorum. Köyden ilçemiz Mecitözü'ne maaş almak için geldim. Köyle ilçe arası 10 kilometre. Köye dönüş yaya veya fayton ile olacak. İlçede Fakı Ahmet köyünden Salim Bey'le karşılaştım. Kız kardeşiyle köye gideceklerini, bunun için ilçenin faytoncusu Hidayet ile pazarlık yaptığını, birlikte dönebileceğimizi, hareket yerini ve saatini söyledi. Buluşma yerine zamanında geldim. Anlatılana göre Salim Bey faytoncu Hidayet'e söz verdik, bekleyelim demişse de faytoncu aldırmıyor, yola çıkıyor. İster istemez ben yaya yola düştüm. Yolda faytonun çamura saplanıp kaldığını gördüm. Selam verip yoluma devam ettim. Köye gelince bu durumu Tamara kurulu üyelerinden birine duyurdum. Bugün toplum bireyselleşti, değişti. Belki Hidayet'in davranışı bugün onaylanır ama dün onaylanmaz, yadırganırdı. Tamara kurulu toplandı. Kurul sürücünün bu davranışını, öğretmeni nedensiz yere yorma, mağdur etme ve saygısızlık saydı. Hiçbir sebep ve bahane yok iken gönül kırıcı, üzücü gördü. Bu nedenle sebep olan Hidayet'e su cezası verdi. Bu ceza gönül kıran, haksızlık eden kişinin kış günü köyün yanından geçen dereye elbiseleriyle atılma cezasıdır. Cezaya uğrayan cezayı çekmek istemezse köy odasına gelenlere yetecek kadar ikramda bulunmak zorundaydı. Hidayet kurul kararı gereği olan ziyafeti yerine getirdi ve konu kapandı. Fakı Ahmet köyünde kış bitip bahar gelince bütün köylüler bahçelere, tarlalara giderler. Biz de semaverimizi yanımıza alır, her gün bir bahçede, bir tarlada olur, çapa yapan da çapa yapar, gerektiğinde ot ayıklardık. Maniler, türküler söylerdik. Şimdi o günler bir masal dünyası gibi. Gün oldu, toplumun doğal dokusu bozuldu. Yönetenlerin, yönetilenlerin, iktidarın, muhalefetin huyu suyu değişti. Değişmedi, bozuldu. Değişen doğal çevre ile insanlarımızın da doğası bozuldu. Anımsıyorum, bundan önce geçmiş zaman olur ki Hayali Cihan Değer dizesindeki yargıya itiraz etmiştim. Geçmiş zamanın belleklerde canlanması seyrek de olsa cihan değeri olabiliyor. Dördüncü durak, asker ocağı. O yıllarda öğretmen açığı çok olduğundan Milli Savunma Bakanlığı öğretmenleri geç askere alıyordu. Bu yüzden öğretmenlerin tamamı askere geç çağrılırdı. Biliyorum, askerlik anıları birbirine benzediğinden sevilmez, ilgi de duyulmaz. Sözü uzatmadan içimde bir sızı olarak kalan bir askerlik anısı ile bu bölümü kapatmak istiyorum. Bizim bölükte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu iki arkadaş vardı. Bu ikili sürekli birlikte gezer tozarlardı. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. İkisi de kibar, beyefendi görünüşlü gençlerdi. Birbirlerine de yetiyor gibiydiler. Hiç kimse onlarla konuşmuyordu. Onlar bize, biz onlara uzak duruyorduk. Bu durum bilmeyenlerce merak konusuydu. Olayın nedeni çok sürmeden anlaşıldı. Bu ikilinin solcu, komünist oldukları söylendi. Bu durumda onlarla ilişki kurmak, komünizmle ilişki kurmak, onlarla arkadaş olmak, komünizmle dost olmak sayılırdı. Herkes bu iki arkadaşın çavuş çıkacağını biliyordu. Bunlarla yakın olmak biraz da çavuş olmaya razı olmaktı. Korkan yalnız ben değildim, herkes korkuyordu. Muhbirler o zaman saygın değildi ama yine de önemliydi. Sanıyorum bu durumu değerlendiren ikili bizleri korumak için bizden uzak duruyordu. Bir gün lavaboda karşılaştığımda kimse görmeden gülümseyip selam verdim, hal hatır sordum. Belki onlar benim sol çizginin adamı olduğumu sandılar. Ben o sırada abdestli, namazlı, 5 vakit namazında bir Müslümandım. Öbür yandan, sağdan da soldan da habersizdim. Hiçbir ideoloji ile de uzaktan yakından akrabalığım yoktu. Azıcık demokrattım diyeceğim ama bu da doğru değil. Aslında muhafazakar çizgideydim. Bunu şimdi utanarak söylüyorum. İdeolojilere uzak olmak, okuma yazma bilenler için elbette ayıp, utanılacak bir şey. Bu iki arkadaşım bizden, bizim onlardan uzak duruşumuza ilişkin tablo benim hep içimi acıttı. Erken uyanan bu arkadaşları andıkça yokluklarında hep saygı duydum. Ne zaman aklıma gelse içim yanar. Onlar da şimdi ben yaşlılar. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuydular. 40. dönem piyade yedek subay okulu öğrencisi bu arkadaşlarla ölmeden merhabalaşmak isterdim. 5. durak Kadife Kale. Askerliğim tamamlandı, yöreyi ve yörenin insanlarını çok sevdim. Askerlik sırasında edindiğim dostlar valiyi ziyaret etmemi söylediler. Valinin kapısını çaldım. Bu yörede öğretmen olarak çalışmak istediğimi söyledim. Vali nereli olduğumu, nerelerde çalıştığımı, kaç yıllık öğretmen olduğumu sordu. Siyasi eğilimimi öğrenmek istiyordu. Anlattım. CHP'ye oy verdiğimi ancak hiçbir partiye sevdalı olmadığımı açıkladım. Bu yöreyi sevdiğimi, atanmam uygun görülürse burada çalışmak istediğimi bildirdim. Vali Nazım Ünver, Demokrat Parti yandaşı bir idareciydi. Bana döndü. Açık sözlüsün, kıvırmıyorsun, taraf değilsin. Doğru tavırlı insanları severim dedi. Daha önce tanıdığım valilere benzemiyordu. Babacan halk tipi, yanında rahat edilen bir insandı, güven veriyordu. Sevdim Nazım Ünver'i. Vali bana sevdiği Kadife Kale köyünü tavsiye etti. Git bir gör dedi. Görüp beğenmezsen gel, o zaman başka yere vereyim seni dedi. Kadife Kale'yi sordum soruşturdum. Herkes aynı şeyi söylüyordu. En uzak köy. Düşündüm, taşındım, gidip göreceğim. Kadife Kale'yi bileni aramayı başladım. Bizim imam Hendek ilçesinden dediler. Çağırdılar imamı, geldi yanıma oturdu. Bıyıkları yeni terlemiş, çocuksu tavırları ile sevimli biri. Çocuk diye içimden geçerken sanki duymuş gibi bana dönüp, hayır efendim ben 19 yaşındayım dedi. Şaka ile karışık küçük imama köyü, köylüsünü sordum. Bizim köy uzaktır, dünyanın öbür ucundadır. Çok kar yağar, karlar eriyince yollar bozulur, hendeğe inmek zorlaşır. Köye dönmek beterdir, taşıt yok, yolculuğu zahmetlidir. Köye gelen öğretmenler ancak hendeğe Nisan sonunda inerler. Köyün insanlarına gelince onlara anlatmak bana düşmez dedi. Söyleşimiz bittikten sonra bölüğe döndüm. İzin alıp bavuluma elbiselerimi, çamaşırlarımı koyarak Hendek ilçesinin yolunu tuttum. Hendek'e varınca ilçe milli eğitim müdürü Arap Kirli Ali Rıza Bey ile tanıştım. Yakınlık gösterdi. Arada hemen bir kaynaşma oldu. Öğle yemeği için evine götürdü. Kadife Kale köyüne yakın bir köyde öğretmenlik yapan birini buldu. Mehmet Peker'e teslim etti beni. Tembih etti ona. O zaman yol yok Kadife Kale'ye. Yazın 5 kilometre yakınına kadar gidiliyormuş. Benim bavulu öğretmen Mehmet Peker'in atına yükledik. Yanımız, yönümüz, önümüz, her yer yeşil. Orman içinde yürürken başladık türkü çağırmaya. Uzaktan Kadife Kale göründü. Biraz daha yaklaştım. İlk karşılaştığım kadına okulu sordum. Parmağı ile gösterdi. Nereden gidileceğini tarif etti. Cami yanındaki okulu gezdim. Muhtarın evine gittim. Bütün mahalle başımıza toplandı. Gece yarısına kadar söyleştik. Okumayı ve çocuklarını okutmayı seviyorlar. Köy belli başlı aileler topluluğunun birleşmesinden oluşuyordu. Her aile ayrı mahallede oturuyor. Biz bazen oraya, o mahalleye giderdik. Köylüler bana uzaktan gelmiş akraba gibi bakıyorlardı. Aslında bütün köyün insanları sevecen ve candandı. Köy çok engebeli bir arazi üzerine kurulmuş, ünlü ressamların yaptığı tablolara benziyordu. Sonbaharda sarının ve yeşilin her tonunu gördüm. İçimden yerleşeceğim bu köye, aralarına karışacağım, Kadife Kaleli olacağım, onlarla oturup onlarla kalkacağım. Kararımı verdim, Kadife Kale'de öğretmen olarak çalışacağım. Eşim Ayşe ile otobüse binip Hendek ilçesine gittik. Bir gün sonra ilçenin pazarıydı. O gece otelde kaldık. Köylüler ambalajlanmış sandıkları açmışlar. Eşyalarımızı küfelere doldurmuşlar, yüklemişler atlara. Götürmüşler köye. Cemal Sunman geldi bizi köye götürmeye 3 atla. Atın birine Ayşe, birine ben, öbürüne de Cemal Sunman bindi. Öğleden sonra çıktık yola. Küçük imamın bizim köy dünyanın öbür ucundadır dediği yere. Karadere bucağına vardığımızda akşam olmuştu. Nüfus memuru, bucak müdürü önümüze geçtiler. Sabahleyin gidin, geçemezsiniz gece Aksu çayını dediler. Yol arkadaşımız izin vermedi. Bekliyorlar köyde bizi dedi. Dolana dolana inmeye başladık Aksu deresine doğru. Zifiri karanlık. Gökyüzüne uzanan gürgen ağaçları daha da karartmış geceyi. Önümüzü bile göremiyoruz. Uyarı üstüne atların gemini gevşettik. Atlar biliyor yolu. Düşmemek için atların üstünde sıkı duruyoruz. Aralığın altısı olmasına rağmen hava ne kadar yumuşak. Belki de soğuğu tutuyor orman ağaçları. Gündüz olsaydı ne güzel görünürdü yollar. Aksu deresine indiğimizde bütün köylüleri bekler bulduk. Kocaman bir ateş yakmışlar, lüksleri ağaçların dallarına asmışlar. Köylüler çok sevinçliler. Köylerine ilk kez okul açılmasının mutluluğunu yaşıyorlar. Ben uzun süren meslek yaşamımda öğretmen sıfatıyla hiçbir yerde, hiçbir zaman böyle karşılanmadım. Böyle içten coşkuyu görüp yaşamadım. Tuhaf geldi, şaşırdım doğrusu. Utandım, sıkıldım. Lükslerin aydınlattığı, ateşin ısıttığı o güler yüzlü insanlarla karşılaşmak tahmin edildiği gibi beni heyecanlandırdı. Teker teker ellerini sıktım. Gecenin bu saatinde bu nazik davranışınıza, okula olan sevginize layık olacağım dedim. Ateş başında biraz söyleştik, şakalaştık. Tanımadığım bu yüzler bana hep tanış gibi geldi. Eve gideceğiz, yokuşu çıktık, okul lojmanına geldik. Köyün kadınları evi donatmışlar, ev sıcacık. Evin bitişiği okul, dershanenin sobasını da yakmışlar. Okula yemekler getirilirdi, gelen yemekleri topluca yerdik. Okul düğün bayram yeri gibi, köylüler okulun açılışından sevinçli. Çocuklar için de değişik bir ortam. Çocuklar başlangıçta okulu yadırgadılar ama çok geçmeden alıştılar. Okula kayıtlı tüm çocuklar da devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Bu böyle 4 ay sürdü gitti. Köyden hendeye inmek, birikmiş maaşımı almak istiyorum. Getirebileceğim kadar alışveriş yapmak istiyorum. Yollarda kar var. Gide gele de asfalt olmuş yollar. Karlar erirse çamurdan inilmez diyorlar. Neyse, yollara düştük ve ilçeye geldik. O yıllar köyden gelen öğretmen ilçede milli eğitim müdürüne uğrar, muhtemetten birikmiş maaşını okul ve muhtarlıkla ilgili resmi yazışmaları alır. Öğretmen derneğine uğrar, tanışlarla konuşur, görüşür, sonra çarşıya giderdi. Ben de öyle yaptım. Dolaşırken bizim köylü bir kadınla bir erkeğin burada olduklarını öğrendim. Karşılaştık. Birlikte köye gitmeye karar verdik. Hava gittikçe sertleşiyor. Konuşmalara kulak verdim. Sümbüllü'nün Zorbey'in düzünde pazar günü kar 70 santimi bulmuş. Geçit yok. Böyle giderse yola çıkmak olası değil. Milli eğitim memuruna uğradım. Yolların durumu hakkında bilgi istedim. İlçe milli eğitim memuru Avni Akyol, "Öğretmen ucuz değil. Gitmenize izin veremeyiz. Ben şimdi kaymakamlık makamına sizin izinli sayılmanız için yazı gönderiyorum." dedi. Gerekli yazışma sonunda bir hafta izin alındı. Akyol çok sonra Milli Eğitim Bakanı oldu. Ertesi gün hava günlük güneşlikti. Karar verdik yola çıkmaya. 5 saatte ancak yolun yarısına varabildik. Artık kimse şaka yapmıyor, konuşmuyor. Önümüzde iz yok. Kar yukarı çıktıkça çoğalıyor. Sıkıştık kaldık. Umudumuz yitmeye başladı. Yol arkadaşları önden yürüyor, yol açıyorlar. Biz açılan yoldan yürüyoruz. Söylemeye gerek yok, o kadar yorulmadık. Yanımdaki kadın 15 gün önce delikanlıya kaçmış. Gelinin kocası ile kayınbiraderi kıyamıyorlar geline. Çaresiz kalınca yol açmaya biz de başladık. Çok geçmeden kesildik. Dizlerimizde derman kalmadı. Karadere'ye vardık ama nasıl vardık, onu anlatmak zor. Ölümle burun buruna geldik. Hem de umudumuz kesik olarak. Evleri kar kapatmış, evden eve damlardan geçiliyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Seslendik, yolda kaldık diye bağırdık. Lüksler birer ikişer yanmaya başladı. Köylüler geldi, köye ulaştık. Köy öğretmeninin yaşamı biraz da göçebe hayatı demek. Kadife Kale'ye Çorum'dan anamızı, babamızı, kardeşlerimizi ve akrabalarımızı bırakarak gelmiştik. Özlem var. Yaşlara göre yapılacak görevler var. Çocuklar büyüyor, ortaokula devam edecekler. Gün oldu, karar verdik. Ver elini Çorum dedik. 6. durak Yeşil Yayla. Çorum'un dillere destan köyünün adı Yeşil Yayla. Bir kere adı güzel, sonra insanları ve değer yargıları da güzel. Bu köyde görevlendirilmek istiyorum. Öteden beri tayin, nakil, atama işinde argo deyimiyle, kayırılma suretiyle, torpil aracılığıyla nakillerden hiç hoşlanmadım. Doğru Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Atama işleriyle müdür yardımcılarından Recep Bulut ilgileniyor. Kapıyı çaldım, uzun yıllardır köylerde çalıştığımı, hiçbir arayış içine girmediğimi söyledim. Benim yeşil yaylaya atanmam için torpil olur musunuz dedim. Güldü, oturmam için buyur etti, gösterilen yere oturdum. Önündeki listeye bakarken, inanınız ben açık sözlü insanları severim. Böyle meslektaşlarla çalışmaktan çok mutlu olurum. Yeşil Yaylı'nın öğretmeni var, o da nakil istiyor. Böyle olunca sizin atama yazınızı yazıyorum dedi. Yazdı ve imzaladı. Göçü hazırladım, doğru köye, okula gittim. Yeşil Yayla meyve ve sebze bahçeleriyle ünlü bir köy. Meyvenin iyi bol olmasından yararlanarak o yıl köyde yerli malı ve tutum haftası kutladık. Şimdiki gibi yabancı mal hayranlığı yoktu. Milletvekilleri bile Sümerbank kumaşlarından elbise diktirirlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü açık pazar haline gelmemizle açıklanırdı. Bu yüzden yerli malın üretilmesine özen gösterilirdi. Okulda sınıfın sıraları üstünde yerli malları sergisi açılırdı. Önceleri siyah, sonraları gri olan okul önlüklerimiz yerli malıydı. İstanbul ve Ankara'da sonraları ülke çapında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti şubeleri kuruldu. Bu dernekler kentlerde, kasaba ve köylerde, kahvelerde halka yerli malı kullanmanın ve tutumun önemi anlatılırdı. Bu konuda yarışmalar düzenlenirdi. İnandırılması güç ama o yıllar yerli malı ve tutum haftası bayramı olarak kutlanırdı. Bu bayramı yörenin yerli yemiş ve meyvelerini bir araya getirerek ilk kez Yeşil Yayla Köyü'nde kutladığımızı anımsıyorum. Sıralar birleştirilerek oluşturulan masada köye göre bir yerli malı sergisi düzenledik. Yeşil Yayla Köyü'nden Budapeşte'ye gitmenin belki sırasıdır. Vedat Nedim Tör anılarını topladığı Yıllar Böyle Geçti kitabında yerli malı tanıtımı ile ilgili bir olayı anlatıyor. Budapeşte'de düzenlenen uluslararası serginin Türk pavyonunda çeşitli ambalajlarla sergilenen incir tanıtımı yapılıyor. Türkiye bu sergiye yalnız edep yerleri incir yapraklarıyla örtülü çıplak Havva'nın Adem'e incir veren tablosu ile katılır. Resmin altında şunlar yazılır. Havva anamız Adem babamızı cennet elmasıyla değil, aydın inciriyle baştan çıkarmıştı. Bu tablo Budapeşte'de günün, haftanın konusu olur. İzleyenler kahkahalarla gülerler. Öyle ki sırf bu tabloyu görmek için gelen seyircilerle sergimiz hınca hınç dolar taşar. Kentin ünlü gazetesi Leipziger Zeitung sergiden söz ederken Türkler incili düzeltti diye başlık attı diyor. Uluslararası bir sergiye böyle bir tablo ile katılmanın arkasında özgüven, hoşgörü ve mizaha saygıyı görüyoruz. Biz belleğimizdeki bu bölgeleri kaybettik. Nereden nereye diyesi geliyor insanın. Köylerin sanıldığı gibi renksiz, desensiz, durağan olmadığını söylemiştim. Köylerimizde kentlerde olduğu gibi akıllı insanlar kadar uçuk, hatta deliler de var. Örneğin bu köyün 3 delisi vardı. Üçü de birbirinden iyiydi. Birincisi Deli Kemal, fırsat buldukça bağırıyor, konuşuyor, bağırıp yorgun düştükten sonra oturup dinleniyor. Sonra dinleyici bulursa oturup durmadan konuşuyor. Dinleyici bulamadığı zamanlarda ise kendi kendine konuşuyor. Deli Kemal bir gün ders yaptığımız sırada sınıfa girdi. Çocuklar ne yapacaklarını şaşırıp birbirinin arkalarına saklanmaya başladılar. Öğrencileri bu panikten kurtarmak için Deli Kemal'e gel işareti yaparak öğretmen odasına aldım. Masanın bir ucuna Kemal, öbür ucuna ben geçtim. Kemal'in konuşmasını bekledim. Kemal kendine çeki düzen verdi, söze başladı. Bu köyün öğretmeni benim dedi. İtiraz etmedim, gözün içine bakarak. Bu köyün öğretmeni sen ol, ben de kendi köyüme giderim, orada öğretmenlik yaparım dedim. Deli Kemal akıllı adam, öğretmenlikle yetinmedi. Bu köyün sahibi benim dedi. Akdağ'ın da sahibi benim dedim. İkimiz de birbirimize itiraz etmedik. Ben öğretmenlik yapmayacağım dedi. Baktım öğretmenliği beğenmiyor, vali olmasını önerdim. Kabul etti. Sivas valiliğini istiyorum deyince duraksamadan yazısını yazdım. Çekmeceden çıkardım, mühürü bastım ve imzaladım. Aldı gitti. Deli Kemal ile uzlaştım ama çok akıllı adamlarla uzlaşamadığım oldu. İkincisi Deli Macit. Köyde kendine özel bir hedef seçiyor, o hedefe koşarak gidiyor. Sonra yüzü hedefe dönük geri geri koşarak gelmeye çalışıyor. Koşuyu yoruluncaya kadar yineliyor. Hedefine hiç sırtını dönmüyor. Kendine saygısı olduğundan, ilkelerine bağlı olduğundan döneklik yapmıyor. Amacına bağlı, hedefine sadık, ilkeli biri. Maymun iştahlı değil. Kimseye zararı yok. Sürekli koştuğu için sağlığı da yerinde. Masum eylemine engel olunmazsa bir sorun da yok. Arada bir geri geri koşarken düşer gibi oluyor ama deneyimli olduğundan kazayı atlatıyor. Macit'in deliliği büyük bir kararlılıkla kendi hedefine koşmak. Bu deli sevilmez mi diyorum. Üçüncüsü Deli Zübeyde. Bir muhatap bulduğunda anlamsız bir biçimde bakıp duruyor. Yorulduğu zaman başını öne eğiyor. Dinlendikten sonra yeniden bakıyor. Kendine ait küçük çemberde dönüp dolaşıyor. Sonra yeniden geliyor. Yeniden aygın baygın bakıyor. Onun yaşamı anlamsız bakıştan ibarettir. Bu bakışlarda ne düşünüyor, nelerin hesabını yapıyor belli değil. Belki de bunlar benim varsayımım. Hiçbir şey düşünmüyor da olabilir. 7. ayrımın sonu. Sayfa 90.